Ayrım 8.
Obsesif, kompulsif bozukluk ve bireysel davranışçı tedavi. Mehmet Akif Sayılgan. Obsesif, kompulsif bozukluk, temelde obsesyon ve kompülsiyon olarak adlandırılan belirtilerin oluşturduğu ruhsal bir bozukluktur. Obsesyonlar, bireyin zihninden uzaklaştıramadığı, iradesi ve kontrolü dışında zihnine hücum eden, rahatsız edici, çoğu zaman tehdit edici, ısrarcı ve tekrarlayıcı düşüncelerdir. Bu düşünceler çoğu zaman hastanın kendisine de saçma ve anlamsız gelir. Obsesyonlar gerçeğe yakın ve gerçekleşebilecek nitelikte düşünceler olabileceği gibi zaman zaman gerçekten oldukça uzak ve sanrısal nitelikte de olabilirler. Ancak bu durumda da böyle bir düşüncenin obsesyon olarak adlandırılabilmesi için hastanın bu düşüncesinin gerçekleşemeyeceğini ve anlamsız olduğunu kabul etmesi gerekir. Yakınlarıma zarar vereceğim. Tuvalete ayağımı soktum. Oturduğum koltuktan bana kirlilik bulaştı. Örneklerinde görüldüğü gibi bunlar fiziksel olarak gerçekleşebilecek düşüncelerdir. Bununla birlikte sokakta köpek havladı ve köpeğin sadesi bana bulaştı. Ya da yangın sözü duydum, elimdeki örtü yandı gibi obsesyonlar fiziksel olarak gerçekleşmesi mümkün olmayan düşünceleri içermektedir. Ancak bunlar da birer obsesyondur. Çünkü hasta aslında böyle bir şeyin olamayacağını fakat bu düşünceyi aklından uzaklaştıramadığını açık bir biçimde ifade etmektedir. Obsesyonlar çoğu zaman bir tereddüt içerirler ve hiçbir zaman kesin cümleler olarak ifade edilmezler. Çoğunlukla ya yaparsam, ya yaptıysam, ya olduysa veya oldu mu, olmadı mı şeklinde düşüncelerdir. Kompulsiyonlar çoğunlukla obsesyonlara tepki olarak ortaya çıkan davranışlardır. Bu davranışlar gözlenebilir olabileceği gibi dışarıdan gözlenemeyen zihinsel davranışlar yani düşünceler şeklinde de olabilirler. Kompulsiyonlar bireyin engelleyemediği tekrarlayıcı davranışlar şeklinde ortaya çıkar. Bu belirtilerin görevinin obsesyonların yarattığı kaygıyı azaltmak ya da nötrleştirmek olduğu düşünülür. Obsesyonlar genellikle bir tehdit, kompulsiyonlar ise bu tehdide karşı bir tedbir niteliğindedir. Hastalığın ortaya çıkışı ya da en azından yardım talebi genellikle kompulsiyonların kendisinin de bir kaygı kaynağı haline gelmesiyle olur. Kompulsiyonların kaygı yaratmaları şu nedenlerle olabilir. 1. Çok vakit alabilirler ve bu nedenle hastanın diğer fonksiyonlarını engeller hale gelebilirler. 2. Hastaya ve çevresine fiziksel zarar verecek düzeye ulaşabilirler. Örneğin sık sık yıkanma sebebiyle ellerinin yara olması veya sık sık giysi ve eşya atma sebebiyle maddi zararların ortaya çıkması gibi. 3. Tıpkı obsesyonlar gibi saçma ve anlamsız davranışlardan oluşabilirler ve bu durum hastada kaygı yaratabilir. 4. Çoğu zaman dışarıdan gözlenebilir davranışlardır ve çevre tarafından fark edilirler. Obsesif, kompulsif bir hastanın sergileyebileceği tüm belirtileri 4 grupta toplayabiliriz. Davranış, tekrarlayıcı ya da kaçınamadığı 1, kaçtığı ya da kaçındığı 2. Düşünce, tekrarlayıcı ya da kaçınamadığı 3, kaçtığı ya da kaçındığı 4. Obsesif, kompulsif bir hastanın kaçınamadığı ve tekrarlayıcı davranışları 1 vardır. Bunlar hastanın kompulsiyonlarıdır ve bu kompulsiyonlar gözlenebilir davranışlardan oluşur. El yıkamak, silmek, kafa sallamak gibi. Kaçtığı ya da kaçındığı davranışlar vardır. 2. Ve bildiğimiz fobik kaçınmadan farklı değildir. Bu nedenle obsesif, kompulsif hastalar bu grup belirtilerinden dolayı bir anlamda fobiktirler ve fobik gibi davranırlar. Kirlenme korkusuyla belirli yerlere dokunmamak, oturmamak, hatta gitmemek gibi. Tekrarlayıcı ya da kaçınamadığı düşünceleri vardır. 3. Bu düşünceler de yine kompulsiyonlardır ancak dışarıdan gözlenemezler. Sayı saymak, belirli cümleleri içinden tekrarlamak gibi. Kaçtığı ya da kaçınmaya çalıştığı düşünceleri vardır. 4. Ve bunlar hastanın obsesyonlarıdır. Bu düşüncelerinden kaçmaya, onları durdurmaya ya da kompulsiyonlar yoluyla nötrleştirmeye çalışırlar. Bu 4 grup belirti hemen hemen daima birbirleriyle bağlantılıdır. Aralarında ikili, üçlü, hatta dörtlü bağlantılar olabilir. En iyi bilinen bağlantı obsesyonlar ve kompulsiyonlar arasındadır. 4 ile 1. Kirlilik obsesyonları sebebiyle ellerini defalarca yıkamak gibi. Hasta yapmadan edemediği davranışları yüzünden belirli durum ya da olaylardan kaçar hale gelebilir. Çamaşırları parçalanıncaya kadar yıkadığı için hiç çamaşır yıkamamaya başlayabilir. 1 ile 2. Tekrarlayıcı ve kaçınamadığı bazı düşünceleri durdurmak için yine tekrarlayıcı bazı davranışlar yapabilir. 3 ile 1. Yani hasta bir anlamda bir kompüsyonu başka bir kompüsyonla durdurmaya çalışabilir. Örneğin içinden sayı saymayı durdurabilmek için defalarca kafasını sallayabilir. Kirlilik obsesyonları nedeniyle belirli yerlere asla gitmeyebilir. 2 ile 4. Örneğin mikrop bulaşacağı korkusuyla hastanelerin yakınından bile geçmez. Eşine zarar vereceği düşüncesini zihninden uzaklaştırmak için nötr başka bir cümleyi içinden tekrarlayabilir. 4 ile 3. Üçlü bir bağlantı örneği şu şekilde olabilir. Hasta buzdolabının kapağını açık unutabileceği ve açık unutması halinde başına çok kötü bir şey geleceği düşüncesinden kurtulamamaktadır. 4. Bu nedenle buzdolabını her açtığında kapanıp kapanmadığından emin olmak için tekrar tekrar açıp kapatması gerekmektedir. 1. Bu davranış o kadar çok vakit alır ve engelleyici bir hale gelir ki hasta yemek yapmaktan bütünüyle vazgeçer. 2. Belirtiler arasındaki dörtlü bağlantıya şöyle bir örnek verilebilir. Hasta sevmediği bir kişinin belirli bir özelliğinin kendisine geçeceği düşüncesini zihninden uzaklaştıramamaktadır. 4. Bu düşünce aklına her geldiğinde bu düşünceyi nötrleştirebilecek sevdiği belirli kişileri yine belirli bir sırayla aklına getirmeye çalışır. 3. Bu sırayı bozmamak ve tam olarak aklına getirdiğinden emin olmak o kadar zor ve sıkıntılı bir hale gelir ki bunu durdurmak için kafa sallamaya başlar. 1. Kafa sallamak çok dikkat çekici bir hale gelir ve bunu engelleyemez. Bu nedenle sosyal ortamlara girmekten kaçınmaya başlar. 2. Obsesif kompulsif hastaların belirtilerinin bu şekilde gruplanması, terapistin hastalığı kavramasını, hastanın değerlendirilmesini ve tedavinin yönlendirilmesini kolaylaştırabilir. Belirtilerin gruplandırılmasında kullanılan bu sıralama farklı üç anlamda daha düşünülebilir. Birincisi, belirtilerin davranışçı bilişsel tedaviye cevap verme sırası olarak belirlenebilir. Birinci, ikinci ve üçüncü grup belirtiler sırayla tedaviye daha kolay cevap verirken, dördüncü grup belirtilerde yani obsesyonların tedavisinde yararlılık daha sınırlı kalmakta veya daha uzun zaman gerektirmektedir. İkincisi, obsesif kompulsif hastanın değerlendirilmesinde belirtileri sorgulama sırası olarak belirlenebilir. Üçüncüsü ise tedavide ele alma sırası olarak belirlenebilir. Bu sıralamaya bağlı kalarak değerlendirmenin ve tedavide belirtileri bu sırayla ele almanın yararları sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Obsesif kompulsif hastanın değerlendirilmesi ve ilk görüşmeler. Davranışçı ve bilişsel tedavilerde değerlendirme bir başlangıç aşaması olmaktan çok tedavi boyunca devam eden bir süreç olarak düşünülmelidir. Tedavi sırasındaki ilerlemeler, ortaya çıkabilecek yeni belirtiler, hatta sonlandırma, tedavinin olduğu kadar değerlendirmenin de bir parçasıdır. İlk görüşmelerde obsesif, kompulsif hastaların değerlendirmesine gözlenebilir kompulsiyonları ile başlamanın bazı yararları vardır. 1. Hastalar genellikle bu bilgiyi vermeye hazır olarak gelirler. Yakınları da aynı zamanda davranışa yönelik bilgiyi daha kolaylıkla verebilirler. 2. Obsesif kompulsif hastalar başlangıçta çok kaygılı olduklarından somut davranışlarına yönelik bir görüşmeyi daha kolay sürdürebilirler. Bu davranışlarını anlatmaları, düşüncelerini ya da gizli obsesyonlarını anlatmalarından çok daha kolay olacaktır. 3. Çoğu zaman obsesyonların hastalar için büyüsel bir değeri vardır. Örneğin hasta dile getirdiği zaman obsesyonunun gerçekleşebileceğinden korkabilir. Dolayısıyla başlangıçta hastanın çok daha özel saydığı obsesyonlarını deşmemek, bu hastalar için çok önemli olan kontrol duygusunu yitirmelerine yol açacak zorlamalara terapistin girişemeyeceği güvencesini verebilir. 4. Somut davranışlar gözlenebilir davranışlardır. Dolayısıyla terapiste gözlem olanağı sağlar. Gözlem tedavi açısından değerli bilgiler sağlayacağı gibi tedavi ilişkisini de kolaylaştırabilir. Kompülsiyonlarında olduğu gibi hastalar kaçınma davranışları ile ilgili bilgiyi de daha kolay verebilirler. Hastalık öncesinde kolaylıkla yapabildikleri ancak hastalık ortaya çıktıktan sonra artık hiç yapmadıkları, yapmaktan korktukları davranışlar hastaya sorulabilir ve bu yolla kaçınma davranışları ile ilgili başlangıç bilgileri elde edilebilir. Hastanın kompülsiyonları ile ilgili olabildiğince ayrıntılı bilgi almak, bu bilgileri kaydetmek, mümkünse anında gözlemek, örneğin el yıkamasını göstermesini istemek. Görüşmeler sırasında ise bunları kaydetmesini istemek ve mümkünse bu kayıtlar için hastaya hazır bir form vermek, değerlendirme ve tedavinin ilk temel aşamalarıdır. Değerlendirmede tedavi ilerledikçe hastanın kaçınma davranışları, gözlenemeyen kompülsiyonları ve obsesyonları için de aynı ilkeler izlenir. Bu aşamada karşılaşabilecek bir güçlük, çok sık olan kompülsiyonlarını hastanın yazmak istememesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumda hastadan günün belirli bir bölümünde kayıt tutması ve günün kalan bölümünde kompülsiyonlarının daha sık olup olmadığını değerlendirmesi istenebilir. Kompülsiyonlarla ilgili kayıt tutmanın yararları şöyle sıralanabilir. 1. Bazı hastalar kompülsiyonlarının gerçekte olduğundan çok daha abartılı olduğunu düşünebilirler ve yanlış bilgi verebilirler. Bunun bilinmesi gerekir. Çünkü bu düşünceyle tedavi için gerekli bazı egzersizlerden kaçınabilirler. 2. Bir öncekinin tam aksine hastanın kompülsiyonları anlattığından çok daha abartılı olabilir. 3. Bazı durumlarda sadece kayıt tutmak kompülsiyonların sıklığını azaltabilir. Değerlendirme ile ilgili buraya kadar anlatılanlardan bunun bir bilgi alma ve karşılıklı kayıt tutma aşaması olduğu düşünülebilir. Oysa değerlendirmenin başlangıç aşaması hastayla tedavi ve güven ilişkisinin kurulduğu aşamadır. Bu aşamada ilk birkaç görüşme içinde hastaya biraz gayret gösterebilirse hastalığının en azından kısmen düzelebileceği ya da günlük hayatını sürdürebilir düzeye gelebileceği bilgisi verilmelidir. Ayrıca hastanın yakınları hastalık hakkında bilgilendirilmelidir. Obsesif kompulsif hastaların yakınları çoğu zaman eğer isterse hastanın kendisini kontrol edebileceğini düşünürler. Bu düşünceyle hastayı zorlayabilirler. Hastalık konusunda yakınları bilgilendirmek, hastanın üzerinden bu yükü kaldıracağı gibi tedavinin belirli aşamalarında yakınların da tedaviye katılmalarını kolaylaştıracaktır. Obsesif kompulsif hastalarla güven ilişkisinin kurulmasında en önemli unsur, terapistin hastalıkla ilgili bilgisini hastaya aktarabilmesidir. Obsesif hastalar çoğu zaman kendilerine bile saçma ve anlamsız gelen sıkıntılarını bir başkasının anlayamayacağını düşünürler. Yakın çevreleri de çoğu zaman bu düşüncelerini pekiştirecek şekilde davranır. Bu nedenle terapist, mümkünse daha ilk görüşmede hastalıkla ilgili anlayışını hastaya aktarabilmelidir. İlk görüşmede yaptığı hiçbir işten emin olamadığını söyleyen ve tedaviyle ilgili kuşkularını dile getiren bir hastayla terapist arasında geçen bir konuşma buna örnek olarak verilebilir. Terapist: Tedavi olup olmama konusunda biraz düşünün. Sizinle ikinci kez görüşelim. Kararınızı bana o zaman söylersiniz. Hem de düşünme fırsatınız olur. Hasta: Bilemiyorum. Terapist: Bugünkü görüşmemizden anladığım kadarıyla size yeni bir randevu verirsem bu süreyi, bu tarihi doğru hatırlayıp hatırlamadığınızı düşünerek geçireceksiniz. Eğer bir kağıda yazarsanız bu sizi rahatlatır mı? Hasta: Bilemiyorum, belki. Terapist: Aklıma başka bir şey geldi. Bu sizin kendi el yazınız olursa bunu doğru yazıp yazmadığınızdan emin olamayacaksınız. Eğer ben kendi el yazımla yazıp verirsem bu sizi rahatlatır. Görüldüğü gibi bu konuşma terapistin hastanın rahatsızlığını ne ölçüde anladığını aktarmaya yöneliktir. Obsesif hastalarla çalışırken zaman zaman belirtileri önceden tahmin ederek hastaya aktarmak, gerek hastanın tedaviye bağlanmasında, gerekse güven ilişkisinin kurulmasında oldukça kolaylaştırıcı olabilir. Rahatsızlığın bir kurallar dizisinden oluşması özelliği bu tahminleri çoğu zaman mümkün kılar. Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel ve davranışçı tedavi ilkeleri. Obsesif kompulsif bozukluğun bilişsel tedavisinden söz edildiğinde akla ilk gelen biliş ve obsesyon bağlantısıdır. Obsesyonlar irrasyonel nitelikli düşüncelerdir ve bilişsel tedavide temel amaç irrasyonel nitelikli düşüncelerle çalışmaktır. Dolayısıyla bilişsel tedavide doğrudan obsesyonlar ele alınır. Bu bağlantı doğru değildir çünkü obsesif hastalar gerçek dışı düşüncelere sahip olduklarının farkındadırlar ve sıkıntılarının önemli bir bölümü bu farkındalıktan kaynaklanır. Bu nedenle obsesyonlarla hastanın bu düşünceleri yerine daha gerçekçi, alternatif düşünceler üretebilmesi temelinde çalışılamaz. Ayrıca depresyonun tedavisinde olduğu gibi obsesyonlar birer kalıplaşmış düşünce hatası gibi ele alınamaz. Bilişsel terapistler genellikle şu ilkeleri uyarlar. 1. Hastanın düşüncelerinin farkına varması. 2. Bu düşüncelerdeki bilişsel hataların incelenmesi. 3. Yerine daha dengeli düşüncelerin konması. 4. yeni düşünce örüntüleri için plan yapılması. Bu ilkeler ışığında tedavide şu tür sorular yer alır. Bu düşünceye karşı kanıtlar nelerdir? Yorumlamalar gerçekten ne kadar uzaktır? Hastanın gerçeğe bakışı ile gerçeğin kendisi ne ölçüde uyuşur? Ya hep ya hiç şeklinde mi düşünüyor? Düşünceler aşırı ya da abartılı mı? Yargıları gerçeklerden çok duygulara mı dayanıyor? Görüldüğü gibi bu soruların obsesif bir hastayla tartışılması çok uygun görünmemektedir. Obsesif kompulsif bozukluğun bilişsel tedavisinde temel amaç, hastanın hastalık ile ilgili bilinçlerinin ele alınması, hastalığı ve tedavi konusunda bilgilendirilmesidir. Dolayısıyla obsesif kompulsif hastada ele alınacak bilinçler şu türlü olmalıdır. Ben bu kadar kötü bir insan mıyım? Neden aklıma böyle düşünceler geliyor? Ellerimi yıkamazsam bu düşünce asla aklımdan çıkmayacak. Bu düşünceler aklımdan çıkmazsa aklımı kaybedeceğim. Bu düşüncenin yarattığı sıkıntıya dayanamayarak kontrolümü kaybedeceğim. Obsesif kompulsif hastalarda kontrol temel bir eğilimdir. Hastaya tedavi ilkeleri aktarılırken amacın bu defa hastalığı kontrol etmek olduğu önemli vurgulanmalıdır. Daha önce de söz edildiği gibi obsesif kompulsif hastaların belirtileri benliğe yabancıdır. Bu nedenle hastalık hastadan ayrı olarak hasta ile tartışılabilir. Obsesyonlar için hastalıklı düşünce, takıntı veya tehdit, kompulsiyonlar ve kaçınma davranışları için ise tedbir kavramları hastayla birlikte kullanılabilir. Hastalığın bu yolla hastaya açıklanmasına şöyle bir örnek verilebilir. Aklınızdan atamadığınız bazı düşünceler var. Bu düşünceler size de saçma ve anlamsız geliyor. Üstelik hastalık sizi bu düşünceler yoluyla tehdit ediyor ve bu tehditlerin gerçekleşmemesi için tedbir almanızı istiyor. Eğer tedbir almazsanız, düşünceler gerçekleşmese bile dayanılmaz bir sıkıntı çekeceğinizi düşünüyorsunuz. Bugüne kadar gördünüz ki, tedbir alarak da sıkıntıdan kurtulamıyorsunuz. Üstelik tedbir almak, bazen düşüncenin kendisinden daha fazla sıkıntı yaratabiliyor. Tedavide izleyeceğimiz yol şöyle olacak. Hastalığın tehditlerini aldırmayıp tedbir almamak. Bu durumda ilk zaman oldukça sıkıntınız olacak. Ancak direnmeye devam edebilirseniz önce sıkıntınız azalacak ve daha sonra da hastalığın tehdidi ortadan kalkacak. Hastaya bu çerçevede bir tedavi rasyoneli çizildikten sonra hasta için en kolay olabilecek bir örnek davranış seçilerek bu ilke uygulanmalı olarak hastaya yaşatılmalıdır. İlkenin doğruluğunu hastanın yaşayarak görmesi, tedavinin ileri aşamalarındaki işbirliği açısından oldukça önemlidir. Ayrıca davranışçı uygulamaların her aşamasında bu ilkeler hasta ile birlikte tekrar hatırlanmalıdır. Davranışçı tedavi. Obsesif kompulsif bozukluğun davranışçı yolla tedavisinde temel ilke kaçınma davranışlarının ele alınmasıdır. Obsesif kompulsif hastalar farklı kaçınma davranışları gösterirler. Fobik kaçınma, kompulsif kaçınma ve kompulsiyondan kaçınma. Bu tür davranışlara şöyle örnekler verilebilir. Kirlenme ya da mikrop bulaşması korkusuyla belirli yerlere gitmemek, dokunmamak fobik kaçınma davranışıdır. Obsesyonların yarattığı kaygıyı azaltmak ya da nötrleştirmek amacıyla belirli hareketleri sık sık tekrarlamak ise kompulsif kaçınma örneğidir. Diğer yandan kompulsiyona yol açacak belirli davranışlardan kaçınmak, kompulsiyondan kaçınma olarak adlandırılabilir. Televizyonu açtıktan sonra ellerini defalarca yıkaması gerektiği için televizyonu açmamak gibi. Bu davranışların hepsi kaçınma davranışı olmakla birlikte aralarında önemli farklılıklar vardır. Ayrıca tedavide ele alınmış biçimleri de farklıdır. Bilindiği gibi kaçınma davranışının hasta açısından temel amacı kaygıdan kurtulmaktır. Fobik ya da kompulsiyondan kaçınmada aksiyeteden kurtulmak amacıyla belirli bir davranış tamamen ortadan kalkarken, kompulsif kaçınmada belirli bir davranışın sıklığı olağan dışı artar. Dolayısıyla tedavideki hedefler de farklıdır. Fobik kaçınma için üstüne gitme teknikleri yararlı olurken, kompulsif kaçınma için durdurma teknikleri yararlı olmaktadır. Gerek üstüne gitme, gerekse durdurma tekniği için ilk adım kompulsiyonların ya da fobik kaçınma davranışlarının ayrıntılı bir listesini hazırlamaktır. Bu liste hastayla birlikte hazırlanmalı ve zorluk sırasına göre hiyerarşik bir düzende olmalıdır. Örneğin, mikrop bulaşacağı korkusuyla çöp kutusuna yaklaşamayan, hatta ellerim düşüncesiyle mutfağa bile girmeyen bir hasta için şöyle bir liste hazırlanabilir. 1. Çöp kutusunu açıp içine bir şey atmak. 2. Çöp kutusunun kapağını sadece ellemek. 3. Çöp kutusunun kapağına dokunmuş birinin elini tutmak. 4. Mutfağa girip çöp kutusunun mümkün olduğu kadar yakınına gelmek. 5. Mutfağa girip çöp kutusuna uzaktan bakmak. Mikrop bulaşacağı korkusuyla çöp kutusuna ellememek ve hatta mutfağa girmemek fobik bir kaçınma örneğidir. Yukarıdaki liste ise fobik kaçınmanın üstüne gitme yoluyla ortadan kaldırılmasına ilişkin hazırlanmıştır. Ve görüldüğü gibi zorluk sırasına göre hiyerarşik bir düzendedir. Benzer bir örneği kompulsif kaçınma için de düşünebiliriz. Örneğin hasta, kirli saydığı bir nesneye dokunduktan sonra ellerini içinden 25 sayıncaya kadar yıkamakta, daha sonra bunu 4 kez tekrarlamakta ve her bir tekrardan önce musluğu yıkamaktadır. Bu kompulsif bir kaçınma örneğidir. Bu kaçınma davranışını ortadan kaldırmak amacıyla hastayla birlikte şöyle bir liste hazırlanabilir. 1. Ellerini yalnızca 2 kez sabunlamak. 2. Ellerini yalnızca 5 kez sabunlamak. 3. Ellerini yalnızca 10 kez sabunlamak. 4. Ellerini yalnızca 15 kez sabunlamak. 5. Ellerini yalnızca 20 kez sabunlamak. 6. Ellerini yalnızca 25 kez sabunlamak. 7. Ellerini 2 defa 25 kez sabunlayıp arada musluğu yıkamamak. 8. Ellerini 2 defa 25 kez sabunlayıp arada musluğu yıkamak. 9. Ellerini 3 defa 25 kez sabunlayıp arada musluğu yıkamak.